Çıkış kitabının 18. bölümüne geldik. Bu bölümde Musa'nın kayınbabası Yitro, kızı Zipora'yı ve Musa'nın iki oğlunu Musa'nın yanına getirecek. Musa kayınbabasını ağırlayacak ve Yitro'nun önerisi üzerine İsrail oğullarını yönetebilmek için hakimler atayacaktır. Sonra Yitro Musa'dan ayrılıp kendi yerine dönecektir. Bu 18. bölümde İsrailoğullarının yolda ilerlerken edindikleri 7 ruhsal tecrübeden sonuncusuna geliyoruz. Şimdiye kadar Rab göksel açıklamalarla Musa'ya yön gösteriyor ama bu bölümde göreceğiz ki Musa dünyasal öğüte uyacaktır. Yitro, Midyan diyarının baş rahibi ve Musa'nın kayınbabasıydı. Şimdi Musa'yı ziyarete gelir. Beraberinde kendi kızını yani Musa'nın karısı Zipora'yı ve Musa'nın çocuklarını da getirir. Bu ziyareti sırasında bazı gelişmeler olur. Şimdi Çıkış kitabının 18. bölümünün 1. ayetinden okumaya başlayayım. Musa'nın kayınbabası Midyanlı kâhin Yitro, Tanrı'nın Musa ve halkı İsrail için yaptığı her şeyi Rabbin İsraillileri Mısır'dan nasıl çıkardığını duydu. Musa'nın kendisine göndermiş olduğu Spora'yı ve iki oğlunu yanına aldı. Musa, garibim bu yabancı diyarda diyerek oğullarından birine Gerşom adını vermişti. Sonra babamın tanrısı bana yardım etti. Beni Firavun'un kılıcından esirgedi diyerek öbürüne de Eliezer adını koymuştu. Çıkış 18:1-4 ayetler arası. Musa şimdi Midyan diyarındadır ve Musa'nın refakatinde yaklaşık 2,5 milyon İsrailli vardı. Hatırlarsanız Musa, Mısır kralı Firavun ile ruhsal çatışmaya girmeden önce karısı Zipora'yı geri babasına göndermişti. Şimdi babası onu ve Musa'nın iki oğlunu geri Musa'ya getiriyordu. Musa'nın karısı Zipora ile son ne zaman karşılaşmıştık? Musa oğlunu sünnet etmediği için Rab onu öldürecekti ve Zipora bir çakmak taşı alıp çocuğu sünnet etmiş ve Musa'yı kanlı bir koca diye suçlamıştı. Bu olaydan sonra Zipora'nın adı hiç geçmiyor. Mısır'da on bela olayı devam ederken yine Zipora'dan hiç söz edilmiyor. Şimdi Yitro, Zipora'yı ve Musa'nın iki oğlunu ona getiriyor. Evet, demiş olduğum gibi bu bir aile toplantısı gibi bir şeydir. Yitro, Musa'nın karısı ve oğulları ile birlikte Tanrı Dağı'na, Musa'nın konakladığı çöle geldi. Musa'ya şu haberi gönderdi. Ben kayınbaban Yitro, karın ve iki oğlunla birlikte sana geliyoruz. Musa kayınbabasını karşılamaya çıktı. Önünde eğilip onu öptü. Birbirinin hatırını sorup çadıra girdiler diyor 5-7 ayetler arası. Musa ile kayınbabası arasındaki yakın ilişki çok ilginç bir şeydir. Bu iki adamın 40 yıllık bir dostlukları olduğunu unutmayalım. Yitro onların geleceğiyle yakından ilgileniyor ve Musa Rabbin yaptığı mucizeleri bu adama tüm sıcaklığıyla aktarıyor. Ailesiyle görüşmeye giden Musa, kayınbabasını öptü ancak eşini öptüğünü yazmıyor. Hatta Musa'nın oğullarını gördüğünde sevindiğini de söylemiyor. Tüm bunlardan da anlaşılıyor ki Musa ile ailesi arasında olması gereken o sıcak ve yakın ilişki gerektiği gibi yoktu. Musa, İsrailliler uğruna Rabbin Firavun'la Mısırlılara bütün yaptıklarını, yolda çektikleri sıkıntıları, Rabbin kendilerini nasıl kurtardığını kayınbabasına bir bir anlattı. Yitro, Rabbin İsraillilere yaptığı iyiliklere, onları Mısırlıların elinden kurtardığına sevindi. Sizi Mısırlıların ve Firavun'un elinden kurtaran Rabbe övgüler olsun dedi. Halkı Mısır'ın boyunduruğundan o kurtardı. Artık biliyorum ki Rab bütün ilahlardan büyüktür. Çünkü onların gurur duyduğu şeylerin üstesinden geldi. Sonra Tanrı'ya yakmalık sunu ve kurbanlar getirdi. Harun'la bütün İsrail ileri gelenleri Musa'nın kayınbabasıyla Tanrı'nın huzurunda yemek yemeye geldiler. Çıkış 18:8-12 ayetler. Musa Midyan çöllerinde Yitro'nun sürülerine çobanlık yaparken Rab ona yanan bir çalı içerisinde konuşup İsrail halkını Mısır'dan kurtarması için görev vermişti. Bu görevlendirmeden sonra Musa kayınbabası Yitro'ya gidip Tanrı beni Mısır'a gönderiyor. Oradan İsrail halkını çıkarmamı istiyor diye bir beyanda bulununca acaba Yitro buna hemen inanmış olabilir miydi? Musa'nın bu işi başarabileceğinden kuşkulanmış olmalıydı. İnsan açısından bakıldığı zaman yaklaşık 3 milyonluk bir nüfusu Mısır'dan çıkarmak kolay bir iş değildi. insan açısından bakılırsa buna çılgınlık diyebiliriz. Ama işi yapacak olan, İsrail oğullarını Mısır'dan çıkaracak olan Musa değil, Yüce Rabbin kendisiydi. Yitro, Musa'nın Rabbi Tanrı'ya iman etmiş olmalıydı çünkü az önce okuduğum ayetlerde onun bu diri Tanrı'ya kurban sunduğunu gördük. Ertesi gün Musa halkın davalarına bakmak için yargı kürsüsüne çıktı. Halk sabahtan akşama kadar çevresinde ayakta durdu. Kayınbabası Musa'nın halk için yaptıklarını görünce "Nedir bu? Halka yaptığın" dedi. "Neden sen tek başına yargıç olarak oturuyorsun da herkes sabahtan akşama kadar çevrende bekliyor?" Musa, "Çünkü halk Tanrı'nın istemini bilmek için bana geliyor" diye yanıtladı. "Ne zaman bir sorunları olsa bana gelirler. Ben de taraflar arasında karar veririm. Tanrı'nın kurallarını, yasalarını onlara bildiririm. Kayınbabası yaptığın iş iyi değil" dedi. "Hem sen hem de yanındaki halk tükeneceksiniz. Bu işi tek başına kaldıramazsın. Sana ağır gelir. Beni dinle, sana öğüt vereyim. Tanrı seninle olsun. Tanrı'nın önünde halkı sen temsil etmeli, sorunlarını Tanrı'ya sen iletmelisin. Kuralları, yasaları halka öğret. İzlemeleri gereken yolu, yapacakları işi göster. Bunun yanı sıra halkın arasından Tanrı'dan korkan, yetenekli, haksız kazançtan nefret eden dürüst adamlar seç. Onları biner, yüzer, ellişer, onar kişilik toplulukların başına önder ata. Halka sürekli onlar yargıçlık etsin. Büyük davaları sana getirsinler, küçük davaları kendileri çözsünler. Böylece işini paylaşmış olurlar, yükün hafifler. Eğer böyle yaparsan Tanrı da buyurursa dayanabilirsin. Herkes esenlik içerisinde evine döner. Musa kayınbabasının sözünü dinledi. Söylediği her şeyi yerine getirdi. İsrailliler arasından yetenekli adamlar seçti. Onları biner, yüzer, ellişer, onar kişilik toplulukların başına önder atadı. Halka sürekli yargıçlık eden bu kişiler zor davalarını Musa'ya getirdiler. Küçük davalar ise kendileri çözdüler. Sonra Musa Kayın babasını uğurladı. Yetro da ülkesine döndü diyor Çıkış 18-13-27 ayetler arasında. Değerli dostum, Yitro Musa'yı seviyor, onun yıpranmasını istemiyordu. Musa'nın gün boyu İsrailoğullarının davalarıyla meşgul olduğunu görünce bu durum devam ederse damadım kısa zamanda yıpranıp gidecektir diye düşündü. Bu yüzden Musa'nın yükünü hafifletmek için Musa'ya bir öneride bulunuyor. Yitro'nun önerisi çok doğal bir öneridir ama doğal olmaktan ileriye gidemez. Musa'ya "Bu işi yalnız başına yapmaktansa güvenilir kişiler seçip işi böl" diyor. İlk başta çok uygun ve yerinde bir öneri olarak gözükebilir. Şunu hatırlamalıyız ki dünyada iki çeşit bilgelik yani hikmet vardır. Biri Tanrı'nın bilgeliğidir, diğeri de dünyanın bilgeliği. Yitro'nun önerisi kesin olarak dünyanın bilgeliğine dayanıyordu. Günümüzde Mesih'in kilisesinde ortaya çıkan sorunların çoğunun kökünde bu yanlış bilgelik dayanağı vardır. Efendim, birisi iş dünyasında ya da üniversite hayatında başarılı olmuş diye onu alıp kilise içinde görevlendiriyorlar. Sonra ne oluyor? Bu kişi dünya görüşüne dayanan kararlarla kilise yönetimini etkiliyor ve sonunda iş Arap saçına dönüşüyor. Mesih'in kilisesini yani inanlılar topluluğunu hiçbir zaman dünya yöntemleriyle idare edemeyiz. Musa'nın kayınbabası Yitro'nun verdiği öğüt kötü bir öğüttü demiyorum. İyi niyetli bir öğüttü. Büyük bir yük altında ezilmekte olan Musa'nın yükünü hafifletmek, sonra davalarını erken bir çözüm bulamayan insanların sorunlarına da daha kısa zamanda çözüm getirmek için uygun bir yoldu. Dünya görüşüyle bakılırsa en uygun bir çözüm yoluydu. Samimi, iyi niyetli, Musa'nın ve İsrail halkının iyiliğini düşünen bir öneriydi. Ancak şunu iyice anlamalıyız ki, Yitro'nun önerisi göksel, tanrısal hikmete dayanmıyordu. Rabbin isteği değildi ama Rab uygulanmasına izin verdi. Kutsal kitapta kaydedilmiş olan bu ayetleri dikkatle okursak göreceğiz ki Yitro'nun önerisi Rabbin isteğine karşıydı. Rab Musa'ya bu sorumluluk dağıtımı konusunda hiçbir talimat vermemişti. Demek ki Yitro bu önerisiyle Rabbin hikmetine, yargı değerlerine ve sevgisine gölge salıyordu. Bu davranışıyla Yitro, Rabbin gerekli olanı yapmadığını ileri sürmüş oldu. Bu öneri Rabbin planına ve isteğine uygun olsaydı ve Rab Musa'yı, İsrailoğullarını gerçekten seviyor olsaydı bu öğütü kendisi çoktan vermiş olacaktı. Yitro'nun bu önerisinin gerisinde şeytanın Havva'nın kulağına fısıldayışı sezinlenebilir. Her şey tıkırındayken şeytan gelip "Ah o ağaçtan bir yiyebilseniz Tanrı gibi hikmetli olurdunuz. Ama Tanrı sizin bilgeli olmanızı istemiyor. Bu nedenle izin vermiyor." diye fısıldayan şeytanın fısıltısını Yitro'nun sözlerinde de görebiliriz ya da duyabiliriz. Bu önerinin Tanrı'dan olmadığını destekleyen başka bir unsur daha vardır. Şimdiye kadar Tanrı Musa ile yüz yüze konuştu. Bir aracı göndermedi. İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarması için onu görevlendirdiği zaman Musa'ya direktmen konuştu. Mısırlılar üzerine 10 belayı gönderirken yine aracı kullanmadan konuştu. Şimdi neden birden bir aracı kullansın? Hem de İsrail ulusundan olmayan bir aracı. Değerli dostum, Mesih'e iman etmiş bazı kişiler var. Rabbin sesiyle, onun sözüyle, yani kutsal kitaptan kutsal ruhun yönlendirmesiyle yaşamlarını sürdürecekleri yerde insanın ortaya çıkardığı insanı şeylere başvurmayı yeğlerler. Belli bir sorun oldu mu ruh doktoruna koşarlar. Aile sorunlarında Rabbin sözüne gidecekleri yerde insanlara danışırlar. Tüm bunlar bazen yerinde olabilir. Ne var ki? Direktmen Tanrı'ya yaklaşmalıyız. Tanrı bu 70 kişinin işe karışmalarını istemiyordu. Şimdi üçüncü noktaya bakalım. İsrailoğullarının tarihçesine bakarsak göreceğiz ki Yitro'nun bu önerisi uygulandı ve daha sonra 70 kişiden oluşan Yahudilerin yüksek kuruluna kadar gelip dayandı. Bu yüksek kurul Yitro olayından yaklaşık 1500 yıl sonra bir gece oturup Rab İsa Mesih'in öldürülmesine karar verdi. Çöldeki duruma bakarsak göreceğiz ki onlar Sina yamaçlarına vardıkları zaman ne Musa'nın ne de İsrailoğullarının bir organizasyona ihtiyacı vardı. Bu 70 kişi tek bir adamdan daha etkili değildi. Aslında bakacak olursak güç veren ruhtur. Kilise içinde bazı insanlar var. Bunlar diyorlar ki Mesih'in kilisesinde başarı elde edeceksek metot ve strateji kullanmalıymışız. Metot ve strateji ne oluyormuş? Dikkatle incelersek göreceğiz ki Rabbin yöntemleri eski moda diye bir yana itilip sözde çağdaş yöntemlere başvurulur. Yöntem gerek çağdaş etiketini taşısın, gerekse adil ya da yeni düzen, hiç fark etmez. Rabbin yöntemi değilse dünyanın yöntemidir. Bir örnek vereyim. Kilise topluluğu içinde genç kuşağa ulaşabilmek için yeni yöntemler uygulanıyor. Bazı müjdeci gruplar sırf genç kuşağa ulaşmak amacıyla seminerler, eğitim konferansları düzenleyip yeni metotlar icat ediyorlar. Genç kuşağın düşünce mekanizmasını analize edip bu düşünce içine Mesih inancının nasıl sokulacağını araştırırlar. Ne yazık ki bu gibi metotlar kağıt üzerinde kalacaktır. Tanrı'nın herhangi bir metoda, stratejiye ihtiyacı yoktur. En iyi eğitim kılavuzumuz Tanrı'nın sözü olan kutsal kitaptır. Tanrı bizim dünya görüşümüzden nefret eder. Dünyanın bilgeliği Tanrı'nın gözünde akılsızlıktır. Elçi Pavlos Korintos'taki imanlara yazarken şöyle dedi. Hiç kimse kendini kandırmasın. Aranızdan biri içinde bulunduğumuz çağın ölçüleriyle bilgelik taslıyorsa akılsızlığı benimsesin ki bilge olabilsin. Çünkü bu dünyanın bilgeliği Tanrı katında akılsızlıktır. Çünkü kutsal sözde şöyle yazılmıştır. O bilgeleri kendi kurnazlıklarında yakalar. Yine Elçi Pavlos aynı mektubunda şöyledir. Sözün ve yaydığın bildiri bilgeliğin inandırıcı sözleriyle değil, ruhun belgelemesiyle ve güçlendirmesiyle düzenlendi. İnsanları değerli dostum, Mesih'e kazanmak için kurnaz ya da akıllı olmamız gerekmez. Hayır. İnsan zekası insanları ruhsal konularda ikna edemez. İkna edecek olan kutsal ruhtur. O Rab İsa Mesih'in söz verdiği gibi geldi ve insanları günah, doğruluk ve gelecek olan yargı konusunda ikna edendir. Bizim en büyük ihtiyacımız Rabbin gücüdür. İnsan yöntemleri ve stratejileri değil. Dostum, sen kime güveniyorsun? Dünyanın verdiği bilgeliğe mi, yoksa Rabbin gökten bol bol vermeye hazır olduğu göksel hikmete, göksel bilgeliğe mi?